Merhaba, Farklı Kaydet'in sunduğu Dünya Bizim Evimize hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Bugün Vietnam ikinci partı yapıyoruz. Vietnam'ın
ikinci bölüm için hazırız.
Evet, bizce en güzel yeri.
Kuzey taraflarını konuşacağız.
Zaten... Kuzeye çıkar mıyız bilmiyorum. Ben 3 partı gibi düşünmüştüm.
Vay, hadi bakalım. Belli yani, olmaz.
Çıkarsak çıkarız. Bakalım. Deneyelim yani. Nasılsın bugünlerde?
Bugünlerde çok iyiyim. Her şey yolunda. Kış başlıyor ama daha gelmediği için
mutluyum.
Güzün tadını çıkartıyoruz şu anda.
Güz. Vay be. Güz çok güzel burada. Yıllardır duymamıştım yalnız bu kelimeyi. Valla ben de iyiyim. İşe başladım.
Allah iyilik versin.
Sağ ol. Onu bir paylaşayım.
Nasıl yeni işin? Keyifli mi?
Lastik dolu. Yani gecem gündüzüm lastik oldu. İyi. Yani lastikten anlarım artık mesela.
İyi, bence iyi yani.
Hani bu kabak falan da demeye başlarım yakında gibi. Onu bence, çok demek istiyorum. İnsanlara ne bileyim mesela adam arabasına biniyor. Hani yanına yanaşıp böyle lastikleriniz çok kötü. Hani bence, bunu bir değiştirin. Çok iyi değil mi? Böyle bize, bir yetenek
aynen,
kazansam.
Bence çok iyi yani.
Aynen. Neyse ben finans yapıyorum da ama bayağı lastikte öğreniyorum. Atlas kreşe başladı. Biz yani artık dinlenmeye değer miyiz bilmiyorum. Böyle bir...
Niye Atlas yok diye mi?
Şey ya, yani normal iş hayatına döndük. Klasik insanlara dönüştük ama fırsatını bulup gezmeye devam edeceğiz. Merak etmeyin. Şimdi kafamda şey var. Ya Vietnam'a girmeden önce muhabbet uzadı da uzun süre girince araya hemen projelerimi paylaşmak istiyorum. Karavan almak.
Evet, burada karavanla gezmek bayağı popüler bir aktivite. Cansu'yu durduramayacağım gibi gözüküyor bu.
Bak ya, hayal. Durduramayacağım. Hiç, yani çok hevesliyim. Güzel olacak. Bakalım sonra karavan hayatında paylaşırız sizlerle. Evet, Vietnam'da güneyinden başlamıştık, Ho Chi Minh City'den. Sonra Da Nang'a uçtuk. Tüm uçuşlarımızı Vietnam içinde Vietjet'le yaptık. Yaklaşık 15-20 dolara aldık bu biletleri. Gayet uygun, tavsiye ederiz Vietjet'i herkese. Pegasus ayarında bir hava yolu.
Evet, öbür türlü yolların bayağı uzun sürdüğünü falan söylemiştik ilk podcast'te. Keyifli, güzel yollar hani manzara açısından ama
zaman
yakın mesafeler bile çok uzun süre sürebiliyor yani.
Aynen öyle. Da Nang'a indik. Da Nang İzmir ayarında bir şehir. Böyle deniz kenarı, keyifli. İnsanı da yani böyle daha bir neşelenmiş sanki Da Nang'a gelince. Deniz kenarının keyfini çıkarıyorlar. Hareketli bir şehir. Akşamları geç saatlere kadar sahil kenarında işte karaoke'ler yapıyorlar, sokak yemekleri yiyorlar. Yani çok güzel. Bayağı beğendim ben Da Nang'ı.
Neden kurulduğunu anlatmıştın.
Da Nang'ın mı?
Hı.
Bilmiyorum. Biliyor muydum?
Şeymiş ya işte savaş sırasında Amerikan askerlerine
Evet, dinlenmek
için bir yer olsun demişler. Onun için Da Nang'ı seçmişler. Orada böyle bayağı büyük otel projeleri. Bizim Antalya sahil bölgesi gibi büyük büyük oteller var yan yana. O işte Amerikan askerlerinin dinlendiği koca tesisler sonradan otel olmuş. Sonra işte o oteller yeni otelleri çekmiş falan. Şu anda bayağı öyle bir ortam oluşmuş orada yani. Aslında daha yenice bir şehir diğer gezilen yerlere göre. Ama biz keyifli bulduk Da Nang'ı. Bir de şey özelliği var. Hoi An'a çok yakın, Hue'ye çok yakın. Böyle merkezi bir nokta olması güzelliği var. Ve şeye de yakın. Bu Facebook'u bir aralar sarsan şey vardı. O da bak sonradan kayboldu herhalde değil mi ortada?
Golden Hand Bridge. Evet. Ya ilk yapıldığında patladı.
Güzel şimdi. Bir PR çalışmasıymış herhalde. Ya şeyleri bir... falan çağırdılar oraya galiba. İnfluencerları. O fotoğrafları çektirip yaydılar şöyle bir güzel Facebook'ta.
Evet, bayağı başarılı yani. Ben de çok yani. Etkilendim ama o fotoğraftan.
Ben de çok etkilenmiştim.
Araştırın yani görmediyseniz Golden Hand Bridge diye. Bir de hani anlatırken görselleri de kafanıza canlandırmak istiyorsanız benim Instagram'ıma girebilirsiniz, Aşık Gezgin. Orada Vietnam storylerine bakabilirsiniz. Yani baya baya bu bahsettiğimiz yerlerin çoğunda vardır fotoğraflar, videolar. Yani böylece görsellerle de destekleriz podcast'ı. Ya Da Nang, Özgün de dediği gibi ben kurulma hikayesi gibi düşünmediğim için onu bir an böyle şoka girdim. Böyle Amerikan askerleri bir rahat etsin falan, çok da güzel sahiller diye Antalya ayarındaki otellerle dolu. Ama şehir merkezinde değil de bu işte Hoi An'a giderken ki yollarda gibi. Şehir merkezi gene...
Şehir merkezinde de bir sürü otel var, var ama var. Şey değil. Yani dev öyle büyük otel kampüslü değil. Otel değil. Aynen. Böyle bina otel şeklinde.
Da Nang şehrinden başlayalım. Önce istiyorsan anlatmayı yapılacakları.
Yani Da Nang'ın kendisinde çok bir şey yok benim bildiğim kadarıyla.
Ejderha Köprüsü var. Bayağı şey bizim işte Boğaz Köprüsü'nün küçük versiyonu gibi.
Boğaz Köprüsü'nün %1'i filandır o ya.
ama yani şey böyle köprü ejderha şeklinde ve hafta sonları belli saatlerde akşamları bu ejderha şey yapıyor, ağzından ateş püskürtüyor falan. Güzel bir aktivite. Yani biz onu yakalayamadık, o sırada Hoi An'daydık. Ama yani köprüden geçtik, gördük. Keyif alacağını tahmin ediyorum. Öneririm. Da Nang'ta mı? Hoi An'la Da Nang arasında değil mi? Marble Mountain var. Yani mermer tepesi, mermer dağı diyebileceğimiz bir dağ. Buradan hem mermer çıkıyor. Böyle dibinde yani mermerleri işlemişler çok uyguna. İşte dev bahçe süslerinden artık oradan sipariş verip böyle tırlarla mı yollatıyorsun? Nasıl yapıyorsun yani? Zenginlere hitap eden aşırı dev bahçe süslerinden minik minik mermer oyuncaklara kadar her şeyi satıyorlar. Ama bu tapınak, yani bunlar böyle tepenin üstüne kurulmuş, mağaraların içine oyulmuş tapınaklar silsilesi.
Aynen. Yani böyle tüneller var belli yerlerinde. Onların içine de girdiğin zaman değişik işte Buda heykelleri, değişik tapınaklar filan görüyorsun. Bayağı yani yarım saatte gezilebilecek bir yerde belki 18 tane falan böyle irili ufaklı tapınak var. Güzel bir aktiviteydi yani. Bayağı keyifliydi o tapınakları görmek. Birkaç tanesi çok etkileyiciydi tabii yani bu 18'in.
Yani yarım saatte gezebilecek yer derken mekanın büyüklüğünü kastediyorsun.
Aynen
yani.
Büyüklüğünden bahsediyorum.
Yoksa tek bir tapınak yani o kadar sürüyor gezmesi, detaylı gezersen. Yani saatlerini geçirebilirsin burada.
Aynen yani mekanın büyüklüğünü anlatmak için söyledim yani. Böyle dip dibe 18 tane tapınak var yani manasında.
Evet. Biz tabii çoğuna giremedik. Ben atlası sırtıma taktım.
Ben hepsine girdim. Hepsine girmeye gerek yok yani.
Hatırlıyor musun? Atlası sırtıma taktım. Bir de böyle tünel gibi bazıları. Hani.
Yani evet.
Çok acayip. Çok... Daracık. Saçma sapan düşebilirsin ya. Yani oranı buranı kırabilirsin. Hani böyle hatta karanlıklarda falan.
Bir tanesi
falan.
Vardı. O bayağı tünel öyle bir yerden geçtik ki yani gerçekten. İnsanın zor geçeceği bir aralıktan falan geçtik yani ve yukarıdan inenler var, sen de aşağıdan çıkıyorsun aynı zamanda ve tek insanın zor geçebileceği bir yerde böyle ıslak falan yer bayağı tehlikeli işler yaptık aslında ama.
Ben işte onda yarısına kadar çıkabildim Atlas'la, sonra pes ettim, döndüm ama Özgün bayağı tırmandı, tepedeki deliğe ulaşmış, oradan çıkmış falan ama. Yani çok işte da bir insan, şey değişmiyor herhalde.
İnsan bir şey vardı sanıp görmek istiyor da hiç de bir şey yokmuş. Manzara var tepede de başka yerlerden de ulaşılabiliyor yani. Da Nang'a da tepeden bakmanı sağlayan bir şey var yani.
Aslında bu böyle dağlara, yani Budist tapınaklarının oyulması sana nereye hatırlattı? Kuala Lumpur'a benzemez mi? Kuala Lumpur'daki tapınak.
Kuala Lumpur'daki tapınağa benzer, evet. Kuala Lumpur'daki tabii çok müthişti. Çok etkileyiciydi.
Ya orası daha kısıtlıydı aslında yani. Bu kadar 18 tane
Tabii
tapınak
orada
yoktu
tek
ama
bir şey vardı ama o
olanlar
da çok etkileyiciydi yani gerçekten.
etkileyiciydi. Aynen. Burada böyle çeşitlilik var. Hani böyle rengarenk bir tapınak da var. Özgün'ün dediği gibi böyle karanlıkta yürüyüp hiçbir şey göremediğin tapınak da var. Böyle yerin dibine indiğin, merdivenlerce ve dev Lady Buddha heykelini gördüğün tapınak da var. Yani Buda'nın kadın şeklinde yansıması çok nadir görülüyor. Bu yani Vietnam'da özellikle Da Nang bölgesinde popüler. Hem bu tapınaklarda vardı Lady Buddha, hem de başlı başına dev bir Lady Buddha heykeli var şehirde. Onu
Evet.
ayrıca ziyaret edebiliyorsunuz. Biz es geçtik. Zaman kısıtlıydı. Onun dışında Da Nang'ın böyle pazarları, yeme içme yerleri özellikle tavsiye edilir. Çünkü hem ucuz hem Da Nang'a gelince, ya Vietnam'da deniz ürünü zaten çok popüler. İşte çok erişilebilir ve ucuz. Ama Da Nang'ta bu büyük, yani kuzey ve güneydeki büyük şehirlerinin ne bileyim %30'u 40'ı daha da ucuz.
Evet.
Ve daha lezzetli.
Valla biz bir gün sokakta yedik. Hatta 2 gün mü sokakta yedik?
3 gün sokakta yedik ya. 3 gün.
Valla.
Orayı o kadar sevdik ki hani toplam 6 gece falan oradaydık. 3 gecesi orada yedik
Aynen,
yani.
müthişti yani. Hakikaten çok lezzetliydi. Biraz sandalyeler falan ufaktı. Masa şeydi filan ama yemek çok güzeldi yani. O yüzden aynı adamı bulduk gittik. Her şey de vardı adamda yani, denizden çıkan her şeyi yapıyordu. Çok da güzel yapıyordu.
Ya böyle
Biraz birası
oyster.
soğuk değildi ama böyle
Öyle mi?
yani hakikaten bazı çok ufak şeyleri es geçmiş adam ama o kadar lezzetliydi ki tekrar tekrar gittik yani. Direkt sahil kenarında ama
Mikey Beach miydi o plajın adı?
evet, öyleydi hakikaten.
Mikey. Khee
Yolun
galiba.
ama öbür tarafında yani, deniz tarafında değil. Aradan bir böyle
Geniş çeyrek bir yol
aynen
geçiyor.
3-4 şeritli yol geçiyor. Yolun öbür tarafında olduğu için
Hemen bir tane kondo yapıyorlar oraya.
konunun şeyini kapmış.
Kondo inşaatının önüne tam böyle Türk usulü aslında, değil mi? Yani
Aynen,
inşaat orada
fırsattan istifade.
boş duran arazinin önüne. Aynen Türkiye usulü böyle plastik sandalyeleri atmış falan. Bunlar bir aile hani. Adam pişiriyor ama işte şeyi annesi hazırlıyor, karısı servis ediyor falan, fıstık. Aile işletmesi. Ama çok lezzetliydi. Yani ben Vietnam'da yediğim en lezzetli yemek oradaydı, o yüzden yani. Önce
Evet.
ben bir keşfettim, sonra işte Özgünleri götürdüm falan, böyle gittik de gittik yani. Adam oyster yapıyordu ya. Yani oyster'ın üstüne minik minik işte oraya özgü otları falan doğruyordu. Böyle gurme yemek yapıyordu hani. Yani ciddi, değil mi? Yani deniz ürünlerini çok güzel
Tabii canım,
yapıyordu.
hepsini birbirinden güzel yapıyordu yani. Bayağı başarılıydı adam.
Ve çok ucuz, tahmin edersiniz ki, ve sadece yerliler vardı ve biz vardık hani.
Tabii canım.
Keyifliydi. Şaşırıyorlardı
Ya
zaten böyle.
zaten adamla iletişmek de çok zor yani. Adamın İngilizcesi falan hak getire yani zaten. Baya turiste bir şey yapma amacı yok zaten adamın. O yüzden sen orada böyle elinle gösteriyorsun. Bana şunu yap, bunu yap. Milletin masasındaki şeylerden gösteriyorsun falan. Hani İngilizcesi yok ama seni anlamaya çalışıyor tabii, çabalıyor. O yüzden bir şekilde istediğini yiyebiliyorsun yani, o konuda sıkıntı yok ama tabii yani turist olmaması da çok beklenen bir şey yani orada.
Bu arada keskin bir geçiş olacak. Ama Danang'da böyle sokaklarda dev fareler var.
Keskin geçiş
Yani
oldu valla. Ben hiç hatırlamıyorum falan.
nasıl hatırlamıyorsun? Böyle bayağı büyükçe, hani bizim tarla faresi değil de böyle şişko, red diye
Lağım faresi
geçen,
dediğimiz.
aynen. Lağım faresi var. Ve lağım faresi olduğu için baykuşlar var.
Ha evet, baykuşlar vardı,
Ben
fareleri
önce
avlayan, doğru.
baykuşları gördüm yani. deniz kenarında yürüyoruz. Baykuş uçuyor falan. Allah Allah falan, böyle bir egzotizm geldi yani bir anda.
Baykuşlar gececi oldukları için hakikaten gece böyle hayal meyal, aa o ne ya falan deyip böyle.
Baykuş mu olabilir mi? Gerçekten baykuş olabilir mi falan. Burada baykuş ne alaka derken. Aynen, baykuşlar fare avına çıkıyor. Fareler yiyecek avına çıkıyor. Akşam öyle bir...
Akşam hareketli zaten. İnsanların hepsi de sokakta.
Evet.
Sahilde oturanlar, karaoke yapanlar.
Karaoke de portatif karaoke makinesiyle yapılıyor. Hani onu aynen kiralıyorsun 3 kuruşa. Öyle kopuyorlar yani, böyle içip içip karaoke aynen yapıp kopuyorlar.
Zaten denizden işten gelip denize gidiyorlar önce bir. Güneş batmadan bir denize giriliyor. Ondan sonra
ama
da
iş kıyafetleriyle giriliyor.
Tabii tabii, kıyafetle falan yani.
Öyle mayo falan nadir yani.
Yani öyle bir şeye gerek duymamışlar. Ondan sonra da denizden çıkıp oralarda takılmaya devam ediyorlar yani. Akşam gecenin bir yarılarına kadar böyle işte.
Sokakta yemeği yani bitiyor. Herkes... Tropik meyvesini yiyorlar. Tropik zaten... meyve kamyonları geliyor.
Aynen, en fazla duryan satılan şehir falan olabilir burası. Adam başı duryan satıyordu birileri yani.
Bu arada bizim sokak balıkçısını geçin, her yer balıkçı dolu yani. Tüm şehir ve büyük de bir şehir. Tüm kıyı şeridi böyle, ama ne yengeçler ne ıstakozlar. Hani benim hayatımda görmediğim, normal yediğimiz ıstakozun, bu Kuzey Amerika'da gördüğümüz ıstakozun bir 10 katı büyüklüğünde dev, hani yani akvaryumda falan görebileceğimiz egzotik canlılar bayağı satılıyor ve Çinliler geliyor. Değil mi? Çinliler bayağı restoranlarda onları satın alıp yiyordu. Hani i̇şte, zenginlere hitap eden öyle bir yüksek skala deniz ürünü çeşitliliği de var şehirde.
O işte taze olayı. Taze deniz ürünü yensin diye deniz ürününü toplayıp öldürmeden oradaki havuzlara koymuşlar. Oradan da yapıp sen istediğin zaman çıkarıp taze taze sunuyor filan gibi bir ortam. Tabii öyle olduğu için de çok pahalıydı o restoranlar.
Onun dışında şehirde işte bu My Key Beach, bir de yanında bir beach daha var.
O beachler gayet güzel yani. Onlar...
Bir saniye mikrofonu verdi.
Eko yaptı.
Eko. Bunu demek ondan ki sonra... kapamamız lazım değil mi bu sesi? Ha. Evet, tamam. Ve deneyimsiz. Mikrofonumuz çalışıyor diye.
Evet, mikrofona iyi tepkiler geldiği için.
Mutluyuz. İki tepki geldi. O da iyi.
İkisi de olumluydu. Demek ki dedik, mikrofonumuz tuttu. O yüzden onunla bunu da kaydediyoruz. Hoyana geçelim istersen.
Evet, Hoyana... Biz Dananga Asa inip direkt havaalanından Hoyan'a geçmiştik. Bu geçiş içinde böyle taksiler falan pahalı gelebilir. O yüzden bizim gibi araştırıp direkt havaalanından sizi alıp götüren servisler var. Ve normalde daha pahalı olması gereken bu özel servisler çok uygun.
Evet, bayağı kelepirdi, biz birkaç defa kullandık
yani. O yüzden aynen hani bunu transferde kullanabilirsiniz. Bizimkinde merak ediyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Hoi An nasıl bir kasaba? Yani Danan gibi büyük bir şehrin yanında ne hissettirdi sana Hoi An?
Hoi An çok eski bir şehir ve bir noktada herhalde başkentlik de yapmış değil mi?
Hue.
Hue yapmış da Hoi An da yapmış galiba.
O konuda bilgi veremeyeceğim.
Bilmediğimiz yerden geldi. Ufacık bir yer yani, yürüyerek hepsini gezebiliyorsun Hoi An'ın. Biraz deniz kenarına gitmek istersen belki bir bisikletle falan gitmek daha mantıklı, ama bütün yani şehir merkezi diye geçen yerleri zaten birçoğuna araba girmeyen böyle daracık sokaklar var Hoi An'da. Hoi An şeylerin şehri, bu lantern dediğimiz deniz feneri mi? Yoksa normal fener mi sadece?
Işık feneri.
Işık feneri.
Deniz feneri değil ya. Deniz feneri,
deniz
başka feneri
değil
tabi,
doğru.
Ya böyle havaya uçuruyorlar ya.
Lantern dediğimiz hikaye yani.
Aynen yani, bu rengarenk. Çok popüler oldu, şenliklerde falan uçuruluyordu artık yani. Ben en son bıraktığımda
İzmir'de çok yapılıyordu bir ara. çıktığın zaman kordonda sürekli birilerini bulabiliyordun onu satan.
Dilek feneri diyorlar ona ya.
Ha,
dilek feneri diyorlar.
Evet, işte dilek tutup... Doğru, dilek biz de tuttuk değil mi? Dileklerimizi tutup tam ortasından bir tane ırmak geçiyor o yan işte. O ırmakta şey yapabiliyorsun, gondolla gezinti yapabiliyorsun ya da daha büyük tekneler de var, onlarla da gezebiliyorsun. İşte gondolla gezerken de dilek fenerini yakıp suya bırakıyorsun. Tabii bunu yapan o kadar fazla turist var ki ırmağın üstü rengarenk. Çünkü dilek fenerleri hepsi farklı renk. Aynı zamanda sürekli yanan dilek fenerine benzer şeyler de koymuşlar sağa sola. Onlar da rengarenk falan. Böyle bir renk cümbüşü. Çok keyifli bir şehir aslında Hoya.
Ya muhtemelen... öyle veremedin ya duyguyu.
Veremedim değil mi?
Veremedin.
Valla herhangi bir turiste sorsan Tayland'ın en popüler Tayland beni andı. Vietnam'ın en popüler şehri Hoi An turistik olarak.
Evet. Evet. Gene veremedin duyguyu. Şöyle giriyorum. Hoi An çok büyüleyici bir şehir arkadaşlar. Çok güzel bir şehir yani.
Ver duyguyu be.
Böyle gerçekten hani küçük ama her sokağa tarihi işte tapınaklarla dolu. Her yer o dilek feneri temasıyla ışıklandırılmış ve böyle itici bir turistikliği yok yani. Özgün sürekli turistik dedi. Turistik evet, çok popüler evet ama hala çok geleneksel. Hala çok minnoş bir şehir ya. Yani böyle günlerini geçirebilirsin. Zaten oraya gelip uzun süre yaşayan şeyler var. Gezginler var. Zaten bu dilek fenerinin çıkış noktası da bu şehir. Yani her yerde bu konsept var. Gene Da Nang'ın dibinde olduğu için insanı canlı, daha canlı yani. Ve çok hareketli bir hayat var sürekli sokakta. İşte satıcılar, yemekler, şunlar bunlar, bir canlı hayat var o Asya pazarları. Daha önceki podcastlerimizden hatırlarsınız. Asya'nın olayı bu zaten. Akşam pazarları yani.
Evet, gece pazarları var burada da. Mesela Da Nang'da ciddi bir gece pazarı yoktu, bulamadık. Ama burada vardı yani. O önemli bir fark.
Yani Da Nang'da biraz daha uzaktaydı bizim kaldığımız yerden. Ama o şey pazar değildi. Yanlış bilgi olmasın.
Şey değildi yani. Buradaki gibi bir pazar değildi o. Yani bu
tabii,
bu pazar
daha
çok daha
herkese
böyle
herkese hitap eden
yemek
bir pazar
değil. Yemekleri güzel olan falan böyle yani daha bir Asya gece pazarı dediğimiz zaman düşündüğümüz pazar buradaydı yani.
Hoi An yani hem renkli dedik ama o tarihi yerleri içinde şey yapmışlar mesela 10-15 en önemli yerini seçip onları bilete tabi tutmuşlar. Onları gezmek için yani uygun bir meblağa 10-15 dolar gibi bilet satın alabiliyorsunuz. Ama şehrin her tarafı o kadar tarihi ve güzel ki biz bu bilet alma ihtiyacı hissetmedik. Normalde hani kaçırmayalım, alalım, edelim falan derdik. Öyle bir şehir yani. Şehir zaten baştan büyüleyici ve görülecek 50 bin tane yeri var. Anthony Bourdain'in
yediği sandviççi, Vietnam sandviçinde buradaki meşhur bir sandviççi deymiş. Biz de gittik orada bir şeyler yedik. Şey çok komik. Aynen. Önünde bayağı uzun sıra vardı böyle. Şimdi sıraya mı gireceğiz falan derken adamlarla annem mi konuştu sen mi konuştu hatırlamıyorum.
Ben.
Meğer mekanın içinde şey varmış. Oturulacak yer varmış ve orada yer varmış yani. İçeri girersen sıra yok. Yok ben alacağım elimde yiyeceğim dersen sıra var. Biz de girdik hemen oturduk içeri. Güzel değişik herkes farklı bir bambi söyledi. Gerçekten lezzetliydi yani. Burada da yemek açısından çok memnun kaldık ya. Birçok restorana gittik. Çok farklı bir mesela daha contemporary yemek yapan bir yere de gittik. Orası da çok güzeldi. İşte bu banmici güzeldi. Burada da yediğimiz bütün yemeklerden memnun kaldık diyebiliriz herhalde.
Herhalde Özgün Google Maps'ı açmış şu an gittiğimiz yerleri. İstiyorsan ben bu banh mi falan o olayları anlatırken sen restoranların adına bak. Onları da söyleyelim yani. Gitmek isteyen, düşünen olursa.
Valla ben
tavsiye ederim.
Birçok restoran işaretlemişim. Şimdi hangisine gittiğimizi çok iyi hatırlamıyoruz da şey yaparız ya, bize merak eden, ben gideceğim abi hangi restoran diyen olursa, sorarsa onu o şekilde söyleriz mesajla.
Ya bahme olayı bu Vietnam'ın yani sandviçi, Fransız baget ekmeğine yapılan sandviçi özellikle burada patlamış, bu kasabada her köşe başında bir bahmeci var gibiydi. Ama biz Antonicim'in gittiğini bulduk. Bu arada bayağı bir
kandıranlar
insandan.
Kandıranlar da var ha.
Aynen, kandıranlar da var böyle. Antoni'nin bahmi yerken fotoğrafını asıp.
Aynı ismi koymuş filan öbürüyle. Ondan sonra aynı resmi koymuş, bir şeyler yapmış falan. Eğer dikkat etmezsen anlamak çok zor yani. Orada da yiyen bayağı bir turist vardı yani, Antoni burada yemiş diye.
Antoni buralardan geçince buralar daha bir meşhur olmuş. Hoyan'dan çıkınca Hue'ye doğru giderken Antoni'nin geçtiği bir dağ yolu var. O dağ yolu çok meşhur, çok manzaralı ve güzel bir yol. Genellikle motorcuların tercihi, daha dar bir yol olduğu için.
Biz şoförü ikna edemedik mesela oradan gitmeye.
Aynen, biz kalabalık gezdik. Bu arada birinci bölümden hatırlayanlar olur. Özgün annesi ve babası da bize eşlik etti. Sağ olsunlar. Daha da keyifli oldu gezimiz. Atlas'ın bakımını paylaştık vesaire. Onlarla gezerken mecbur hep araba tutmak zorunda kaldık. Öyle olunca yani şoför de böyle yeni yapılmış işte uzun tünelden götüreceğim diye onu da öyle reklamını yapıyorlar. Çoğu turiste de o yolu öyle satıyorlar.
Aynen,
yani.
Müthiş. Tünelimizden gideceğiz falan diye. Ne yapacaksak tünelden gidelim.
Aynen, böyle şeylerde gezi hani ne denir, gezi içeriklerinde hani böyle reklamlarını
özellikle
okuyunca,
yazıyorlar onu. Evet.
Özellikle işte Hue'ye gideceğiz, yapılacak 10 şeyden ilki, en uzun tüneli geçeceğiz falan. İşte tünelde yani uzun, böyle değişik bir tünel dağların içinden. Ama o manzaralı yolun manzarasını
tünelden
kaçırmaya
çıkar çıkmaz
değmez.
Hemen sağdaki kilisemizde bir mola veriyoruz. Oradaki lokal hayatı bir kokluyoruz. Meyvelerimizi alıyoruz oradaki
pazarda. Biz bunları yaptık. Ay ne bu tünel, bir çıkalım yer, lokal yerleri görelim diye. Çok güzel bir kasaba gördük yani, hemen deniz kenarı. Oraya girdik ve çok acayipti ya. Gerçek Vietnam'ı
Gerçek Vietnam'ı bir orada gördük yani.
Yani zaten. Hani böyle sokaklarda, sepetlerde yiyecekler var. Ve o kadar Asya gezmiş insanız ama hiçbir fikrimiz yok.
Ne olduklarına dair.
Aa, evet. Ne bu kurutulmuş köpek
mi falan. Bir şeyler kurutmuşlar yani orada.
Dedik ya, o kadar anlayamadık yani gerçekten.
Ben yememe rağmen anlamadım yani.
Artık. Şey böyle lokal balıkçılar, küçük küçük tekneler, küçük küçük renkli evler, dar sokaklar falan. Oralarda çok var yani, yolu motorla özellikle geçmeye karar verirseniz mutlaka geze geze geçin. Onun dışında Hue'den bahsedebiliriz.
Hue de çok etkileyici bir şehir. Hue de yani Hue'de bir Old Hue var. Etrafı duvarlarla ve suyla kaplı. Yani hani o şey su. Böyle kanal gibi yaparlar ya duvarın hemen önüne.
Ya onlar da olurdu.
O işte.
Nereden biz hakimiz? Çizgi filmlerde mi olurdu? Böyle saray etrafında akarsu olur. Orada böyle timsahlar yüzer ya.
Aynen.
Timsah
yüzünce çizgi film görseli oldu. Timsah yüzmese Avrupa'da da çok vardır böyle yapılar. Hatta Roma'da bir tane vardır yani, gayet güzel, Roma'nın göbeğinde biraz da böyle yıldızı andıran bir yapısı olan büyük bir kale vardır. Onun da şeyi vardır yani,
etrafında suyu.
Yani kullanılan bir taktiktir su olayı. Burada da işte öyle bir şeyi yapmışlar adamlar. Yani aslında çok da güzel kalmamış bugüne. Yani o ihtişamı hissediyorsun. Çok güzel şeyler de görüyorsun. Ama orası bir korunmuş olsa, bugüne o esas haliyle gelmiş olsa herhalde dibimiz düşerdi Huye'yi gezerken. Onu da hissediyorsun. Hatta hemen eski şeyin çıkışında karşıda bir tane müze var. O müzeyi gezmeden kesinlikle dönmemek lazım. Müze bu işte şeyden saraydan çıkan birçok şeyi alıp müzeye koymuşlar oradaki.
İşlemeli, kalkmalı, etmeli, sedef kalkmalı,
Aynen
altın
yani.
varaklı, tüm o böyle hazineleri
Aklına ne gelirse
orada
işte
sergileniyor.
ipek kıyafetler şunlar bunlar.
Aynen. Ben Huye'yi çok beğendim. Keşke daha da çok vakit geçirebilseydim. Benim favori yerlerimden biri oldu.
Ben de çok beğendim. Hatta bir tane çok güzel bir bahçe gezdik orada şeyin en böyle köşesine doğru
Sarayın mı ya? Old
sarayın.
Huy denilen
Balıklara yem verdik filan. O mesela bahçe olduğu için tabii günümüze güzel bir şekilde kalmış. O bahçe falan çok etkileyiciydi.
Şöyle Feng Shui'nin çıkış noktalarından biri. Feng Shui için çok önemli bir saraymış orası. Onu da gezerken hissediyorsun zaten yani. Her şey ona göre bir dizayn edilmiş yani insana huzur veriyor. Bahçeler öyle bir iç ferahlatıcı. Ben çok anlamam Feng Shui'den açıkçası. Ama sadece gezdiğim diğer yerlerden çok farklı olduğunu hissettim yani. Odaların baktığı alanlar hep önlerinin açık olması falan yani çok çok güzel bir dizayn vardı. O açıdan da çok etkilendim.
Çok da değil, 150 sene falan başkent kalmış bu şehir.
Ben de çok diyecektim. 1800'lerden başlamış 1900'lerin ortalarına kadar bayağı bir başkent kalmış yani. Aslında Hue çok bilinmiyor yani Vietnam'da. Mesela Hoi An çok öne çıkıyor. Hue bayağı geri planda opsiyonel olarak kalıyor.
Evet, yani kesinlikle gitmek lazım bence.
Biz çok tavsiye
Araları da
ediyoruz.
2 saat falan herhalde, yani bunların öyle çok aman aman bir mesafede yok aslında.
Mesela en kuzeydeki büyük şehirlerinde bunların bir
Hanoi mi?
evet
İsim
sokağı
vermek. İsmi
nedense
lazım
onu hep
değil.
öyle tarif ediyorum. Çünkü onları ben birbirine çok benzettiğim için kafama en güneydeki ve en kuzeydeki diye yazdım
Zaten
yani.
Hoi An'la Hanoi baya şey gibi yani.
Değil mi?
İkiz
Tam böyle
kardeşlermiş de falan böyle yani.
karıştır harfleri. Bu
Anagram yapmışlar yani, niyeyse.
işte orada Hanoi'de yolun yolun ortasından tren geçiyor tam anlatmıyor bunu. Oraya gelince Hanoi'de daha detaylı anlatacağım da yani bir hayat yaşanıyor orada ve böyle bir anda tren geçiyor,
Şey
herkes
gibi yani.
kenara çekiliyor.
İnsanların bahçeleri ile tren yolu bir arada. Yani normal hayatında sen o bahçede takılıyorsun. Sonra tren gelirken kenara çekiliyorsun. Çekildiğin kenarda hakikaten bir insanlık yer var orada yani. Herkes bir insanlık yerini buluyor. Tren geçiyor. Geçtikten sonra tekrar şeyler atılıyor. Sandalyeler atılıyor. İşte kahveler içilen sehpalar atılıyor vesaire falan. Normal hayatına bahçelerde devam ediyorsun. Öyle bir ortam oluşmuş.
O ortam işte çok popülerleşmiş ve acayip turistikleşmiş
Doğru.
tabii ki. Ama mesela Hue'de de aynı tren yolu aynı şekilde insanların yaşadığı yerden geçiyor. Ve bunu yani ben hiçbir yerde okumadım, hiçbir yerde görmedim. Hue'yi dolaşırken tesadüfen gördüm yani. O kadar hani. Dolayısıyla Hue özel bir şehir her açıdan. Çok keyifli, çok tarihi ve kral mezarları var. Ondan Özgün daha iyi bahseder. Çünkü kral mezarlarına vardığımızda böyle sel altında kaldık.
Evet. Yani şey çok komik. Üstümüzde en ince herkesin kıyafetler var. Şort var falan. Ve öyle bir yağmur yağdı ki sağanak. Neye uğradığımızı şaşırdık. Biz tabii Cansu'yla artık bu sağanaklara alışacağız herhalde. Paraguay'da gelmişti başımıza. Ondan sonra burada geldi. Bali'de yaşadık birkaç kere. Artık yani bu bizim hayatımızın bir parçası oldu belki de.
Ben seviyorum ya.
Seviyor ama şeyi gezmek istemedi orada. Biraz da tabii
gezmek istemedim diye. Günün yorgunluğu
da günün yorgunluğu da olmuştu artık. Bütün gün çünkü Hue'yi gezdik çünkü ve çok da sıcak yani o gün. Böyle sıcaktan artık öldük falan gibi bir ortam oldu. Artık evimize gidelim filan. Gitmeden ama bir kral mezarlığı gezilsin diye son mekana uğradık. O sırada sağanak yağmur. Dedim ben buraya bu yüzden geldik. Ben buraya gezeceğim. Ben çıktım arabadan. Bayağı ıslana ıslana gittim, gezdim. Çok yakın zamanda yapılmış bir kere.
Öyle mi?
Evet.
Hiç öyle gözükmüyor. Çok eski değil. Otantik gözüküyor.
Yani şey gibi düşün. Anıtkabir'in 1/10 falan belki hani büyüklüğünde, o ihtişamda falan bir yer. İçi de öyle. Yani Anıtkabir'de böyle gez gez bitmez ya. Burası bayağı 5 dakikada gezilebiliyor içi. Ama
Anıtkabir'i ben hızlıca gezdim ya.
O da senin başarın olmuş Cüneyt.
Bir daha mı gitmeliyim acaba?
Sen
bir
daha,
şey mi kaçırdın
bir daha
ya?
Bir şeyler kaçırmışsın.
Ben yani hakan ne var ki böyle yani?
Atatürk'ün
kıyafetleri, kitapları.
Leblebisine kadar var orada.
Evet. Ha, detaylı bakınca diyorsun.
Yani evet, burada istediğin kadar detaylı bak. Ben yağmurdan dolayı içeride kısıtlı kaldığım için bayağı detaylı baktım yani. Bana yarım saat kadar gelen bir süre orada takıldım yağmur biraz dinsin diye. Çok bir şey yoktu ama yani şey tabii yani, görmeye değer orası kesin yani.
Şöyle biz bir tane kral mezarında durduk ama bu kral mezarlarından özellikle motorla ara yollara falan girdiğinizde onlarca var.
Evet,
yani bu şehrin özelliği bu ihtişamlı mezarlarla dolu olması aynı zamanda.
Dışarıdan bakmak şeklinde o 10-15 tanesi gezilebilir onların böyle yani o şekilde bir plan yapılabilir. İçerilerine girmektense dışarıdan bakmak böyle birçoğunu görmek falan daha keyifli olabilir onların. Böyle bir de yükseğe yükseğe yapmışlar hepsini hep. O da bir dışarıdan bakınca güzel bir ihtişam katıyor. İçeride de işte adamın kılıcı falan filan bilmem kimin hediye ettiği
sen
saat.
Sen kılıç seversin.
Evet o güzeldi. Aklımda o kalmış zaten. Bilmem kimin hediye ettiği vazo falan gibi birkaç parça bir şey koymuşlar. Bir de böyle mozaik gibi, seramik gibi bir şeyden adamın şeyini yapmışlar, tabutunu.
Tamam ya, tam bu kadar. Mezar yeter, geçiyorum.
Evet.
Burada, bu civarda görülebilecek tarihi yerlerden biri de Misson Temple. Hatırlar mısın? O sıcak deyince hatırladım. En sıcak gününde gittiğimiz yer.
Ha, tapınan. Şeyden gittiğimiz
aynen.
Bir
burası
saatlik
da,
falan mesafede.
Evet evet, burası da bir saatlik mesafede ve günlük turlar kalkıyor.
O yandan gidiliyor.
Evet, yani Danang'tan da gidilir.
İstersen benim. Gidersin evet. De bence gitme. Yani Danang'dan gitmeye değmez. Hoiyan'dan gitmeye değebilir. Değer diyebiliriz.
Gene aşırı sıcak bir günde.
Çok sıcaktı. Evet.
Benim oranın dans gösterileri vardı. Ben Atlas'la ona kaçtım böyle.
Aslında belki de en güzel şey o dans gösterisiydi orada. Yani onu görmek lazım yani. Oraya gitmişken. Çünkü burası da çok iyi konserv edilememiş. Hatta bir kısım
bayağı
şeyleri yeniden
burası.
Yapıyorlardı falan. Böyle işte anlatıyorlar bize. Şurayı yeniden yapacağız işte 5 sene sonra, 10 sene sonra bunu tekrardan yapmış olacağız falan diye. Şu anda bayağı yıkık dökük bir halde. Ama tabii turla gittiğin zaman biraz sana şeyi de anlatıyor ya. Tarihini anlatıyor. İşte neyin nasıl kullanıldığını anlatıyor. İşte erkek tanrı, kadın tanrıça, işte erkek dişi figürler çok fazla kullanılmış, onları anlatıyor. Hep bir erkek bir dişi her tapınakta var figürlerden, işte onları bulalım bilmem ne filan diye. Güzel yani, gittiğimize pişman olmadığımız ama yani bizim Türkiye'deki tarihi yerleri düşününce hani hepsi gerçekten iyi kalmış bugüne Türkiye'dekilerin yani bunun yanında. Onu
burası
fark ediyor
Vietnam
insan.
İlk podcast dinleyenler bilir yani, mahvolmuş ya, mahvetmiş
neler
Amerika
çekmiş be
hakikaten
Cincoş.
Çekmiş yani canım Vietnamlılar. Sıcaklardan bahsettik özellikle, dikkat ettiyseniz. Çünkü o kadar ülke gezdik ama en sıcak gelen bu oldu. Ve şeyin farkına vardık hakikaten, tropiklere işte ona göre veriliyor ya belli mevsimler böyle.
Evet,
ona dikkat ederek gitmek Vietnam için önemliymiş yani bayağı.
Evet.
Bayağı biz maçı idare ettik de Özgün'ün anne babası böyle artık perişan oldular yani. O yüzden bizim gittiğimiz ay Nisan'dı. Değil mi? Evet, Nisan'dı. Nisan. Mayıs'ta Japonya'ya gezdik. Nisan'da kaçınabilirsiniz kendisinden. Birkaç ay önce gidebilirsiniz. Ya da genel takvimine bakarsınız. Tam en uygun mevsimi bulabilirsiniz. Yani Nisan'da sıcağı aşırı çok falan seviyorsanız tavsiye ediyoruz. Da Nang'ta atladığımız bir yer oldu.
Oldu. Golden Hands Bridge dedik ama nasıl gidilir, ne yapılır, nedir bu Golden Hands Bridge detayına girmedik. Orası da yine Da Nang'dan bir saat kadar falan arabayla gidilen bir mesafede bir aslında theme park. Yani Disneyland'in Vietnam versiyonu diyebiliriz.
Evet, aynen öyle. Yenice yapmışlar. Çok büyük yatırım koymuşlar yani. Ciddi para harcamışlar oraya. Ben beğendim. Gittiğime değdi. Çünkü yani daha önce ben Disneyland'a gitmiştim. İşte Universal Studios'a gittim. Birkaç bu tarz parka gittim. Ama hiçbiri şey değildi ya. Böyle tropiğin ortasında değildi. Enteresan geldi bana böyle. Yani tropik ormanların ortasında öyle bir park. Parka gitmek için şehirden bayağı çıkıyorsun zaten. Vardığında da böyle bir dağın eteğine bırakıyorlar seni. Parka oradan giriş yapıyorsun. Park dağın üstüne kurulu. Ve oraya da teleferiklerle çıkıyorsun. Sadece o bile gitmenize değer. Çünkü böyle teleferiklerle o tepeye çıkarken o tropik ormanların arasından doğal işte şelaleler falan akıyor.
Evet.
Çok
yani.
Çok hoş yani. İnanılmaz.
En güzel yeri belki de o teleferiklerdi parkın. Fransızlar keşfetmiş burayı 1919'da. Bahsetmiştik Fransızların Vietnam'daki öneminden. Onların böyle bir tepede daha ferah bir yer olsun, bu az önce bahsettiğimiz o müthiş sıcaklardan kaçacak bir yer arayıp burayı bulmuşlar. İyi ki de bulmuşlar yani, gerçekten çok güzel bir yer. Öyle olunca tabii orada biraz onlar Fransız mimarisiyle birkaç bina yapmışlar.
Şaraphane, mahzen de yapmışlar.
Evet, ama sonra işte bu San
City
gibi diye bir şey bu işi abartıp oraya bir 10-15 tane de kendi Fransız şeyine düşündüğü böyle orta çağda Fransızlar buraya bina yapsa neye benzerdi falan diye düşünüp o tip şeyler eklemiş. Böyle bir orta çağ Fransasına benzetmeye çalışmış. Aslında theme park'ın theme'i bu. Ama ona yani çok da iyi gitmemiş işler. Bir noktada buraya daha fazla bizim turist bulmamız lazım deyip bu müthiş bahsedilen Golden Hands Bridge'i yapmışlar.
Çok güzel bir
2018 yani. Yazında zaten açılmış Golden Hands Bridge. İşte biz de gittik 2019 yazında. Daha aslında yeni açılmış diye düşünebiliriz yani biz gördüğümüzde de.
Yani şöyle oldu. Ben Vietnam'a gitmeye karar verdiğimizde Vietnam'da işte ne yapılır edilir diye bakarken böyle bu el şeklinde köprünün fotoğrafını gördüm. Ama mesela Google'da aratınca 3 tane falan daha fotoğraf bulabildim. O kadar yeniydi ve o kadar az paylaşım vardı yani ilk keşfettiğimde. Evet. O kadar yeni bir yer. Hani böyle görünüşü de o el bayağı hani yıpranmış artık bilmem ne yıllardır orada duran direlmiş imajı vermişler. O açıdan yani ilk gördüğümde öyle sanıp daha da otantik gelmişti.
Resimlerde inanılmaz çıkıyor yani. Gidiyorsun oraya, sen baktığın zaman o kadar etkilenmiyorsun ama güzel böyle şey resmini çekeyim dersen sen de çok güzel resmini çekebiliyorsun yani. Öyle bir biraz fotojenik bir köprü.
Bir de böyle gökyüzünde duruyor ev.
Evet. Yani, ya fotoğraflar açı... gerçekten çok güzel çıkıyor yani. Bu işte Bana Hills denilen tepedeki bir yer. Biraz pahalı yani, Vietnam'daki diğer aktivitelere kıyasla çok ciddi pahalı.
Ne ciddi pahalı deyince çok da korkutma, 30 USD.
50 USD'di adam başı.
Gerçekten mi?
Öyle hatırlıyorum.
Bence bu bilgiyi siz çok ciddiye almayın ya.
Üstüne bir de taksi parası şu bu falan da veriyorsun ve yemek de dahil değil. Orada tabii theme park olduğu için yemek de biraz pahalı falan filan. Neyse ama yani bütün bunlara değiyor bence yani. Her şeye rağmen gitmişken bir Bana Hills'e çıkmak gerekli yani. Bir günümüzü biz orada geçirdik ve hani daha az zamanımız olmalıydı burada falan diye hiç düşünmedik ya. Yani dolu dolu geçti bir gün orada. Gerçekten güzel bir aktivite Dananga gitmişken.
Evet evet, yani işte o yüzden bir yerde Oktoberfest oluyormuş imajı vermişler. Bir yere işte aynen. Fransız mahzeni yapmışlar falan. Bu arada kontrol ettim, 30 USD'ymiş. 700 bin Vietnam dangı mı?
Dongu.
Dongu.
Dongi dongi.
Dongu. 30 USD, çok korkmayın.
50 olsaydı bir daha düşünürdü. Evet yani. Cansu demek ki 50 olsa 50 ulan gitmesek mi diyecekmiş.
50 benim sınırımmış. O yüzden yani artık Google'a başvurdum ya. 50 mi vermişiz falan oğlum burada. Ya 30 bence uygun çünkü ya muhteşem bir yer ya. Bence. Evet,
yani o yüzden bence Danang'da bir 3-4 gün geçirilip
tüm bu aktiviteler yapılmalı.
Evet,
bunu... Hoyan'a gidilmeli, Hue'ye gidilmeli, yani bu Sun City'ye gidilmeli.
Hatta Hoyan'da da bunun üstüne birkaç günde kalınır yani. 3 gün Danang'da, 2 gün Hoyan'da
evet,
falan
evet,
gibi.
Evet, Hoyan o kadar keyifli yer ki böyle tadını çıkardıkça çıkarırsın yani. Hiç bu taraflara giderken Vietnam'da içiniz rahat, keyifle, uzun uzadıya planlayarak gidin. Etrafında daha gezilecek başka küçük küçük kasabalar da var. Ama bizim bu kadar zamanımız yetti.
Bir de biz denize mesela bir gün girdik. Denize evet, de daha sık girebilirsiniz.
Neydi?
Çok
kam,
güzel.
Çam diye bir bir ada vardı. Cham Islands.
Ha evet, oraya
aynen,
da.
Oraya da yani tekne turları falan fıstık, her türlü aktivite var. Yani bizim girdiğimiz denizler. Danang merkezdeki deniz. Gayet şeydi yani, ahı gitmiş vahı kal. Yani böyle şey.
Niye be, çok güzel, mis gibi bir kumsal.
Kumsal güzel ama denizin rengi böyle kahverengi, mutrak, keyifsiz
deyince,
bir renkti
evet,
yani.
Rengine bakmaktan çok.
Benim için rengi önemli.
Yüzülüyor mu kardeşim?
İyice ne o, Kuzey Amerikalı olmuşsun, sahiline bakıyorsun, onlar öyle sahil bakıyor.
Doğru evet, buradaki.
Yeah, nice beach.
Nice yani. Beach doğru çünkü aynen. Bunlar yüzmüyor. Bunlar gerekirse çimiyorlar.
Batçık. Aynen.
O da gerekmiyor zaten genelde. Bütün gün kumsalda yatıyorlar. O yüzden bunlar için kumsal önemli.
Ama tabii yani rengi haricinde keyifli.
Vietnamlılar da bu arada. Onlar da bayağı kumsalın tadını çıkartıyor. Suya girip böyle...
Yüzme bilmiyorlar zaten.
Ha, yüzme.
Çoğunluğu bilmiyor
yüzme
ya.
Yüzme diye bir şey yok. Suya girip suda
serinleme.
Takılabiliyorlar. Ama... Yüzme aktivitesini yapan birini bulmak gerçekten zordu ya.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Biz de şimdi part 3'ü çekelim. Burada bitirelim bu podcast'i.
Ben.
Ve...
Biz de şimdi Vietnam'a gidelim falan.
Hayır, biz de şimdi Affair izleyeceğiz.
Ha, o da tavsiyemizi verelim. Çok sevdiğimiz bir dizi.
Aynen ya. Bir dizi. Yani son sezonunu izliyoruz. Artık böyle o kadar şey oldu ki daha ne olacak, ne çekecekler diyerek izledim. Ama gene de beğendim, gene de beğendim.
Vallahi
yani.
Beni de her sezon ayrı etkiliyor yani, çok başarılı.
Yani dizi şunu veriyor. Mesela Özgün Vietnam'ı anlatırken işte çok pahalıydı, 50 USD'ydi falan diye anlatıyor. Ben başka hatırlıyorum orayı, ay daha ucuzdu aslında, şöyleydi böyleydi. Yani bu tam olmadı da dizi... şunu açıklıyor mesela, bir olay yaşanıyor, yani olayı yaşayan iki kişiden önce birinin bakış açısıyla aynı olayı gösteriyor, sonra diğerinin bakış açısıyla gösteriyor. Bunu işleyen, daha önce bir şey izlememiştim, o kısmı beni çok etkiledi. Dolayısıyla böyle görüyorsun yani birinin bakış açısıyla izlerken insanların giydiği kıyafetlerden tavırlarına her şey bambaşka. Ama öbürünün algısı çok daha başka
Evet.
yani. Bunu görüyorsun, iletişim problemi dediğimiz olayın
Hayatı
kaynağını
aslında ne kadar
görüyorsun.
beynimizde yaşadığımız gerçek diye bir şey olmaması, gözümle görmeden inanmam olayındaki o gözün ne kadar aslında yanılsamalara açık olması falan her
Evet,
şeye
özellikle o
dokunduruyor yani.
konuşmalardaki yani kelimelerin yanlış anlaşılması
Tabii.
falan fıstık. Güzel yani, sadece bundan ibaret değil. Başka da spoiler vermeyeyim. Onu artık yaşasın, bazı filmlere bırakıyorum.
Spoiler vermeyeyim.
Yani
Spoiler sizin işiniz.
detayına girip incelemeyi diyeyim. Profesyonel incelemeyi.
Aynen.
Ama bu kadar. Dünya bizim evimiz. Burada biter. Part 3'e bekleriz.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.